Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmek üzere test uçuşları yapılan bir uçak İspanya'da kaza kırıma vuruyor ve uçaktaki 6 kişiden 4'ü hayatını kaybediyor. Bunlardan sağ kalanlardan ikisi de ağır yaralı olarak uçaktan çıkarılıyorlar. Bugün sizleri 2015 yılına götüreceğim ve 2015 yılındaki bu kazayı hep beraber ilginç sonucuyla beraber inceleyeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha videosunda sizlerle beraberiz. Bugün sizleri ilginç bir kazaya götüreceğim. Genellikle biz sivil havacılıkla ilgili kazaları değerlendiriyoruz bu kanalda ama zaman zaman askeri havacılıkta da ilginç kazalar olmuyor değil. Askeri havacılık yapısı itibariyle birazcık da böyle riski çok fazla olan bir şey. O yüzden oradaki kazalarda olan olaylar sanki hani böyle savaş sırasında veya eşyanın tabiatına uygun bir şekilde oluyormuşçasına insanlar çok dikkate almıyorlar ama bu birazdan anlatacağım olan kazada aslında mühendislik konusunda çok ilginç gelişmeler var. Onları sizlere anlatmaya çalışacağım. Türk Hava Kuvvetleri biliyorsunuz NATO'da yıllardır yer alan ve önemli bir görevi olan bir hava kuvveti. Bütün bu hava kuvvetlerinin uçak sayısı bakımından en güçlerinden bir tanesinden bahsediyoruz NATO'da. Amerika Birleşik Devletleri tabii ki önde gidiyor ama bunun dışında Türk Hava Kuvvetleri de yıllar boyu gelen NATO görevleri ve onun dışında gerçekleşen bir takım ihtiyaçlar nedeniyle hem savaş uçağı bakımından hem de diğer bunlara destek vermesi gereken uçaklar bakımından önemli bir unsur teşkil ediyor. Önemli bir hava kuvveti. İşte bu hava kuvvetlerinin de lojistik desteğini sağlamak amacıyla da nakliye uçakları var. Türk Hava Kuvvetleri NATO'dan gelen bütün uçaklarla, Amerika'dan gelen bütün uçaklarla her ne kadar hizmet vermiş olsa da zaman zaman Amerika dışından veya NATO dışından ülkelerden de uçaklar alımı yapmış zamanında. Bunlardan en güzel örneği Kıbrıs Savaşı'nda bizim aslında çok büyük ihtiyacımızı karşılayan C-160 Transallar. Bunlar çift motorlu Fransız-Alman ortak yapımı bir uçak ama artık zaman geçtikçe bu uçakların miadı da dolmuş oluyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin elinde Kıbrıs Savaşı'nın için kullanılan belki de en modern uçaklardan ki C-130'lar da var çok az sayıda miktarda olmak üzere. Bu miktarda uçakların dışında ta 2. Dünya Savaşı'ndan kalma C-42 7'ler de Kıbrıs Savaşı'nda kullanılmış ama olay 80'lere 90'lara doğru gelmeye başlayınca önce bu C-47'ler ortadan kalkıyor. Artık servis ömürleri bir anlamda bitiyor ama onun dışında C-160'larda C-130'larda ki elimizdeki C-130'larda erken modellerden. İşte bu noktada 1980 yılında Avrupa'da da bu tür bir ihtiyaç ortaya çıktığından ötürü 82 yılında Avrupa'daki ülkeler bir araya geliyorlar ve diyorlar ki biz kendi nakliye uçağımızı yapalım. Evet daha önceden Transall gibi bir takım örneklerimiz var ama C-130'lar var, C-160'lar var, Transall'lar ve bunlar artık bizim ihtiyacımızı karşılamaktan uzaktalar ve dolayısıyla bir kendimiz üreteceğimiz, motorlarını da belki kendimiz yapabileceğimiz bir uçak tasarlayalım diyorlar. Bu amaçla yola çıkıyorlar. Bu amaçla yola çıkan ülkeler neler? Fransa var, onun dışında İngiltere var, onun dışında Almanya var ve bunların başını çektiği bir proje ortaya çıkıyor. Bu çıkan proje sonrasında daha sonraları diyorlar ki Lockheed de var bu projenin içerisinde Amerikalı olarak. 1982 yılında Fransız Aerospatial, İngiliz British Aerospace, Almanlardan MBB ve onun dışında da Amerika'dan Lockheed'in üretmeye çalıştığı yeni bir projeden bahsediyoruz. Ancak 89 yılına gelindiğinde Amerikalı Lockheed bundan bu projeden dışında kendisini buluyor. Kendisi diyor ki ben C-130'larda hala ömür görüyorum. Bunların daha uzun, daha güçlü motorlu, daha geliştirilmiş modellerini üretmeye devam edeceğim diyor ve bu şekilde projeden ayrılıyor. Daha sonradan İtalyan Alenia ve İspanyol Casa bu projeye giriyorlar. Tabii bu sırada ihtiyaçları karşılamak için uçak arayışında olan Türk Hava Kuvvetleri de aynı zamanda bu projeye dahil oluyor ve bu tasarımcı ülkeler arasına giriyor. Amaç ne burada? C-130'un kapasitesini arttırmanın dışında çok daha büyük bir uçağa hizmet etmek, uçağı tasarlamak ama Amerikalıların C-5 gibi, C-17 gibi jet nakliye uçaklarını da büyüklüğü açısından o büyüklükten daha ufak bir uçak imal etmek. Önce bakıyorlar turboprop bir uçak mı olsun yoksa jet motoru mu kullanalım, iki motorlu mu olsun yoksa dört motorlu mu diye bakıyorlar ve sonunda 4 motorlu bir uçağa karar veriyorlar. Bu 4 motorluk uçağa da ne tür bir motor koymamız lazım diyorlar. Turbopropların tabii ki şahı Pratt & Whitney var. Bu bir Kanada firması. Ve onun dışında da Avrupa'dan çok da kimsenin duymuş olmadığı ama bir konsorsiyum sonucunda meydana getirilen bir firma için içine giriyor. Europrop diye. Yapılan denemeler sonucunda ve ihale süreci sonucunda aslında Pratt & Whitney'in anlatımıyla biraz da politik nedenlerle Europrop seçiliyor ve Europrop bu uçağın 4 motorunu üretmek amacıyla işlemlere başlıyor. Bu kadar biraz uzun bir giriş yapmamın nedenlerinden bir tanesi de aslında kazayı da birazcık bize anlatması açısından önemli. Bu işlemler gerçekleştikten sonra, uçağın prototipi de dizayn edildikten sonra nerede üretileceğine karar verileceği zaman İtalyan Alenia Casa İspanya'da üretilebilir, Almanya'da üretilebilir, Fransa'da üretilebilir derken sonunda Casa'nın Sevilla'daki, İspanya'daki üretim tesislerinde üretilmesine karar veriliyor bu uçağın. Bu proje aslında çok da iyi ilerleyen bir proje değil. Zaman zaman durma riskiyle de karşılaşıyor ve motor seçimi bile 2002 yılını kadar buluyor. Düşünün 82 nerede, 2002 nerede? Arada koskoca bir 20 yıl var. Bu motor seçimi de yapıldıktan sonra ilk uçuşunu 2009 yılında gerçekleştiriyor bu uçak. İlk uçuş 11 Aralık 2009'da Sevilla'dan gerçekleştiriliyor. İlk teslim edilecek olan uçak Fransız Hava Kuvvetleri'ne gidecek olan uçakların başını teşkil ediyor. Bu üretim sürecinde birden fazla uçakla da test amacıyla test uçuşları yapılıyor. Amaç ne? Tıpkı C-130'lar gibi turboprop bir uçak olacak. Tıpkı C-130'lar ve C-17'ler gibi toprak pistlere inip kalkış yapabilecek, kısa mesafede kalkış iniş yapabilecek ama aynı zamanda C-130'lar gibi turboprop uçaklara, motorlara sahip olacak. Jet motorunun bakım maliyetleri ve riskinin ötesinde bir maliyetin düşük tutulmasına çalışılarak bir turboprop motorla uçak uçurulmaya düşünülüyor. 11 Aralık 2009'daki ilk uçuşundan sonra da test uçuşları devam ediyor. Dediğim gibi birden fazla uçakla test uçuşları yapılıyor. De-icing testleri için örneğin uçak İsveç'e kadar gidiyor. İsveç'te kötü hava koşullarının testleri yapılıyor. Bunun dışında bir takım başka testler de yapılıyor. Tabii bir uçak tasarladığınız zaman onun yapılan bir takım testleri var. Motorlarının da ayrı testleri devam ediyor. Uçağın ilk olarak yapıldığı testler statik testler. Yani uçak yerde sabitken frenleri bağlı uçmayacak şekilde yapılan testler. Arkasından da uçarak yapılan testler. Dediğim gibi 2009 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiriyor. Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek olan ilk uçağın uçuşu da 12 Ağustos 2013 tarihinde. Türk Hava Kuvvetleri gerçekten bu uçaktan çok memnun kalıyor. İlk başta sipariş verdiği miktarı teslim almasa bile şu an yanılmıyorsam elimizde 11 tane bu uçaktan var. Hem özellikle Libya gibi, Somali gibi uzak operasyonlar için ideal. Hem de aynı zamanda VIP destek amacıyla da kullanılıyor bu uçaklar. Örneğin Cumhurbaşkanı kendi uçağıyla bir yere gideceği zaman aynı zamanda VIP destek amacıyla bu uçaklar güvenlik ekipmanlarını, işte Cumhurbaşkanımızın limuzinini, gerekli olan araçları da beraberinde taşıyabiliyorlar. Bunun dışında dediğim gibi kargo kapasitesi C-130'dan çok çok daha iyi bir kapasite. Kötü hava koşullarında kalkış iniş yapabiliyor ve en güzel özelliklerinden bir tanesi de havada yakıt ikmali yapabiliyor. Bizim KC-135 tankerlerimizle havada bağlanıp uzun süreli uçuşlar yapabiliyorlar. Ki bu şekilde aynı zamanda geçtiğimiz günlerde bizim filolarımızdan uçaklar F-16'lar Amerika'da Red Flag tatbikatına gittiler. Giderlerken bizim tanker uçaklarımızdan yakıt aldılar. Aynı zamanda bu destek ekipmanları da A-400'lerle Nevada'ya taşındılar. Hava kuvvetlerimiz adına. Kazaya gelecek olursak aslında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmek üzere olan bir uçağın test amacıyla uçurulmasından başlanıyor. Son derece normal bir rutin test uçuşu olacakmış gibi görünürken ilk önce kalkışta 1500 fite kadar tırmanıyorlar ve 1500 fite geldikten sonra pilotlar bir takım sorunlar yaşamaya başlıyorlar uçakta. Bu nedir? 1, 2 ve 3 numaralı motorlar. Soldan oturduğunuz takdirde kokpitte soldan olarak sayılırlar bunlar. Sol, dış, sol, iç ve sağ iç motorlarda Bir anda takat kaybı oluyor, güç kaybı oluyor. Bunun sonucunda pilotlar uçağı havada tutmaya zorlanıyorlar ve piste geri dönmek istiyorlar. Ve sonunda yapmış oldukları manevrayla da tek motorla alabilecekleri ne mümkün olduğu kadar gücü de kullanarak pilotlar aynı zamanda etraftaki yerleşim bölgelerine, anlatıldığına göre bir Coca-Cola fabrikası var orada, orada çalışanlar var. İnsanlara zarar vermemek amacıyla boş bir araziye acil iniş yapmaya çalışıyorlar. Ve bunun sonucunda pilot en son yapmış olduğu radyo konuşmasında da maalesef pisti tutturamadık diyor. Burada kaza anında çekilmiş çok ilginç de bir fotoğraf var. Bunu sizinle paylaşacağım. Gördüğünüz şekilde uçağın sol kanadı yere çarpıyor ve bunun sonucunda çıkan yangında ne yazık ki 4 kişi hayatını kaybediyor ve 2 tane ağır yaralı da etraftaki insanlar tarafından kurtuluyorlar. Bu kazaya ayrıntılara girdiğiniz zaman genellikle böyle test uçuşlarında genellikle uçaktaki mekanik bir teknik aksaklıktan dolayı böyle bir sorun ortaya çıkar. Ama burada böyle bir şey söz konusu değil. Uçağın kara kutuları denilen cockpit voice recorder ve FDR flight data recorder incelendikten sonra bakıyorlar ki aslında kalkışın hemen sonrasında 1, 2 ve 3 numaralı motorlarda müthiş derecede bir güç kaybı oluyor ve pilotlar her ne kadar gaz kollarıyla bunu düzeltmeye çalışsalar da başarılı olamıyorlar. Hiçbir tepki vermiyor uçağın bu motorları. O zaman burada bakılması gereken şey buradaki Europrop motorlarının gerçekten kötü olup olmadığı veya bunlarda bir arıza olup olmadığı olması gerekir tabii ki. Yapılan incelemede motorların teknik mekanik aksamlarında herhangi bir sorun olmadığı da ortaya çıkıyor. Ancak burada ortaya çıkan çok ilginç de bir unsur var. Şimdi uçak motorlarını düşündüğünüz zaman siz böyle gerçekten alev alev yanan, içerisinde dünya kadar patlamaların olduğu son derece büyük bir yangın odası gibi bir şey düşünüyorsunuz. Kısmen tabii ki bu doğru ama aynı zamanda uçak motorları artık günümüzde sizin bindiğiniz yolcu uçaklarında da hava kuvvetlerinde kullanılan uçakların motorlarında da artık dijital olarak bilgisayarlar tarafından yönlendiriliyor. Bütün bu zamana kadar kullandığım uçakların hepsinin motorlarında CRJ200'de, Embraer 170, 190 serisinde ve tabii ki 747'lerde bütün bu motorlara güç aslında elektronik olarak veriliyor. Elektronik olarak verilen güç FADEC adı verilen Full Authority Digital Engine Control, yani Türkçe'ye şöyle bir çevirebilirsek eğer, tamamıyla sayısal olarak motor kontrolü sistemi denilen bir sistemle sağlanıyor. İşte bu sistem siz verdiğiniz kumandalara göre, aynı zamanda performans hesaplamalarına göre uçağın ne kadar bir güçle kalkış yapacağını, ne kadar bir güçle ineceğini, ne kadar bir güçle seyir halinde devam edeceğine karar veriyor. Bunun da en basit örneğini indirirsek eğer, genellikle yakıt miktarını ayarlayarak bu güç ayarlamasını yapar bu FADEC dediğimiz elektronik ortamdaki aletler. İşte bu noktada bir bilgisayar, bu FADEC bilgisayarı başka bir bilgisayara, ki bu durumda ECU adını veriyor, Engine Control Unit, motora şu kadar yakıt ver diye bir komut yolluyor ve bunun sonucunda yakıt miktarı ayarlanıyor ve bunun sonucunda da tabii ki motora verilen güç ortaya çıkıyor. İşte yapılan aslında araştırmada bu motorlarda herhangi bir teknik aksamda sorun olmasa bile ortaya çıkan araştırmada öyle görülüyor ki ECU'lar, yani FADEC'teki değil ECU Engine Control Unit'lerindeki motor kontrol ünitelerindeki bu bilgisayarda yapılan bir yazılım değişikliğiyle ne yazık ki bu 1, 2 ve 3 numaralı motorların bütün bilgilerinin ortadan kalktığı ortaya çıkıyor. Ve bunun sonucunda da siz ne kadar gaz verseniz de elektronik olarak uçağa sen kalkışta şu kadar takat kullan deseniz de motorlar sadece kendi bildiklerini yapıyorlar. Ve bunun sonucunda da ne yazık ki yeteri miktarda güç üretemedikleri için sadece 4 motorun artık üretebildiği güçle bu uçağı pilotlar piste geri döndürmeye çalışıyorlar ama ne yazık ki bunda da başarılı olamıyorlar. Peki bu yazılım neden ortadan kalkmış diye soracak olursanız, orada da ilginç olaylar söz konusu. Tabii biraz evvel olayın videonun başında anlattığım gibi olayın içerisinde çok fazla insan var. Hem Europrop'un içerisinde çok fazla insan var hem de bu uçağın içerisinde çok fazla firma var. Dolayısıyla bu uçağın yazılımlarının ortaya çıkarılmasında da bu firmalar arasında bir eşgüdüm sorunu ortaya çıkıyor ve aslında bu eşgüdüm hatasının da bu yazılım sorununun ortaya çıkmasına neden olduğu ve bu kazaya da neden olduğu ortaya çıkıyor. Sadece bir yazılım nedeniyle böyle bir ne yazık ki insanlar hayatlarını kaybediyorlar ve uçak test sürecinde bir takım aksamalarla karşılaşıyor. Bu kaza sonucunda ilk başta Türkiye, Almanya, İngiltere uçağın uçuşlarını, kendi uçaklarının teslim edilmiş olan uçaklarının da teslimatlarını olmasına rağmen uçuşlarını durduruyorlar ve olay açıklığa kavuşana kadar bu uçaklar uçmuyorlar. Önemli bir operasyon anında bu uçakların yerde kalması da hava kuvvetlerinin lojistik kapasitesini de bayağı düşüren şeyler. Bir İngiltere gibi C-17'lerle falan olayı kaldırabilirsiniz belki ama Türkiye gibi bu uçaktan zaten sayılı miktarda sahipseniz o zaman sizi bayağı sekteye uğratıyor operasyonlarınız anlamına geliyor. Evet, bugün sizlere ilginç bir kazayı anlatmaya çalıştım. Askeri havacılıkta aslında yazılımların da ne kadar önemli olduğunun bir kanıtı. Tabii biz bunun benzerini nerede gördük? Maalesef 737 MAX kazalarında orada da bir yazılımdan ötürü bu iki uçak kaybolmuştu. Burada daha çok bir can kaybı olmuştu bunlar yolcu uçağı olduğu için. O yüzden havacılık deyince aslında işin içerisinde ne kadar büyük miktarda yazılım, bilişim olduğunu da bir anlamda görmüş oluyor, göstermiş oluyor bu kazalar bize. Bu videoyu beğendiyseniz bir tane like'ınızı alırım. Onun dışında arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla paylaşmayı da unutmayın. Yepyeni Kaptan Baha videolarında ve Yepyeni Kaptan Baha podcastlerinde görüşmek dileğiyle mutlu kalın, esen kalın ama her şeyden önemlisi havacılıkla ve bu kanalda kalın. Hoşça kalın.